Ayrım 10. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 81. Aydemir Güzeldere Başhekim'in karısı Sevim Hanım'ın ikinci dereceden kuzeniydi. Alkol ve madde bağımlılığı konusunda akademik kariyer yapmak istiyordu ve son yazdığı makaleyi göstermek için eniştesinin odasına gelmişti. Şaban Bey kollarında ağlayınca haline gerçekten çok üzüldü. "Ya onları vuracağım ya kendimi, başka yolu yok, yok!" diye haykıran adamı akıllıca sözler ederek bir çılgınlık yapmaktan vazgeçirdi. Şaban Sekban böylece Aydemir Bey'in hastası oldu. Alkol ve madde bağımlılığı üstüne çalışmayı düşünürken kendini terapist bulan ve yıllarca Şaban Bey'in ruh durumunu yakından izleyen psikiyatr bu deneyimi çok iyi kullandı. Hem kendine hem Şaban'a yararı oldu. Adamın en azından katil olmasını veya intihar etmesini önledi. Yeterince tecrübesi olmadığı halde Şaban Bey ile terapiye başlayınca bu alanı çok sevmiş, akademik kariyerden vazgeçmişti. Radyologla muhasebe şefinin işi pişirip sırra kadem basmaları şehirde aylarca süren dedikodulara yol açtı. Bu arada Kahraman Bey kendine sıkı bir avukat tutmuş, uyduruk bir adres vererek boşanma davası açmış. Nebahat Hanım'ın direnmesi nedeniyle biraz uzun sürse de karısından kurtulmayı başarmıştı. Nebahat Hanım boşandıkları gün sonraki yıllarda giderek artacak olan sinir krizlerinin en görkemlisini yaşadı. Epilepsiyi andıran titremelerle yerlerde mi yuvarlanmadı? Mutfak işçisi Hacer ablanın kollarında mı bayılmadı? Kafasını duvarlara mı vurmadı? Yapmadığı şov kalmadı. Böylece herkesin durumuna içtenlikle üzülmesini, Kahraman Bey'e lanet okumasını sağladı. Kendisi de kocası tarafından terk edildiği için başka bir kadın uğruna terk edilen kadın hikayeleriyle özdeşleşmekten kendini alamayan Hacer abla, ilk gecesini yalnız geçirmesin diye Nebahat Hanım'a eşlik ederek evine gelmişti. Kocasından adam diye bahseden kadın, ömrünü iş yeri mutfaklarında soğan doğrayıp patates soyarak, devasa kazanlar yıkayıp tepsiler ovarak geçirdiği halde hala güzel, hala alımlı, kadın gibi kadındı ve böyle olduğunun da farkındaydı. Dolayısıyla konuya doğrudan güzellikten girdi. Anlamadığı şey terk edilmek değil, daha çirkin bir kadın için terk edilmekti. Eve gelişlerinin 5. dakikasında teselli etmesi gereken doktorun o gün boşandığını unuttu ve 20 yıldır her gün en az bir kere sözünü ettiği adamının kara kuru kaknem bir karının peşinden gitmesini en ince ayrıntılarına kadar ve en canhıraş cümlelerle anlattı. Kara kuru kaknem bir karıyla girdiği yarışı kaybetmesi içinde öyle bir yer etmişti ki, Nebahat Hanım anlatacak, o dinleyecek yerde kadının ağzını açmasına fırsat bile vermedi. Adamı sanki karşısındaymış gibi, ''Adam, adam, sakalın teneşirde sabunlana, adam, daşşağını çıyanlar yiye, adam!'' diye beddua ederken, bir yandan da Nebahat Hanım'ın yeni açtığı Winston paketinin yarısını tüttürmüş, burnundan baca gibi çıkardığı dumanla kadını sigaradan tiksindirmişti. Nebahat Hanım o gece ne huzur buldu ne teselli oldu ama sigarayı kesinlikle bıraktı. Olayın heyecanının geçmesinden bir süre sonra kafasını 3 numaraya vurduran nöropsikiyatr, terk edilişi gündemde kaldıkça ve fena halde mağdur olduğu dilden dile dolaştıkça kendini daha iyi hissettiğini fark etti. Konu soğuyacak olursa yeni bir sinir kriziyle kocasının yaptığı ahlaksızlığı tekrar gündeme getiriyor, hayatını mahveden bu olayın personelin hafızasından silinmesine izin vermiyordu. İlk 2 yıl boyunca Kahraman Bey'in köpekler gibi pişman ve mutsuz olduğundan, bir gün sürünerek dönüp ayaklarına kapanacağından kuşku duymadı. Ama zamanla umudu soldu, zayıfladı, sonunda tümüyle kayboldu. Kadıncağız kontrolsüz bir hayatın içinde yavaş yavaş kendini kaybetti. Hastane personeli 2 sevgiliyi birbirine yakıştırmakta güçlük çektiği için bu işin içinde bir iş olduğunu düşünüyordu. Oysa fiziksel görünüm olarak gerçekten uyumsuz olan bu ikili çok mutluydu. Birbirlerinin ruhunu okuyorlardı. Hercai'nin dırdırı yoktu bir kere, hem eğlenmeyi de çok seviyordu kadın. Hiçbir şeyi dert etmiyor, kahramanı bunaltmıyor, adamın hayatın tadını çıkarmasını sağlıyordu. Kahramanın yaşına başına bakmadan kaldırmaya yeltendiği halterin başına düşmesiyle beyin kanamasından ölen babasından kalan mirasla kiracı olarak girdikleri dupleks evi satın almışlar, mobilyasını baştan aşağıya değiştirmişler, çocukları özel okullara yazdırmışlardı. Kahramandan olduğuna ikisinin de emin olduğu dördüncü çocuk doğunca, Hercai, Ayamama deresini zehirlediği için ikide bir çevre müdürlüğünün ceza kestiği boya fabrikasındaki işinden ayrıldı, kendini çocuklarına ve kocasına adadı. Kahraman iyimser, neşeli, gamsız karısıyla, üvey olsun öz olsun bütün çocuklarını çok seviyordu. Nebahat Özdamar defalarca tahrik etmeyi denemiş olsa da, Aydemir Güzeldere'nin samimi ve yararlı terapisi sayesinde, onurunu kaybetmiş olmakla birlikte ruh sağlığını kazanan Şaban Sekban, karısının açtığı boşanma davasında zorluk çıkarmamış, hatta eski karısına mutluluklar dileyip sık sık görmek şartıyla çocukların velayetini vermeyi seve seve kabul etmişti. Aydemir Güzeldere'ye çok şey borçluydu. Başarılı psikiyatr seçimlerden sonra başkan değişince zabıta biriminden alınarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde kızağa çekilmesini gururuna yediremeyip belediyeden istifa eden ve tutkal fabrikasında çalışmaya başlayan Şaban'ın ruhunu da egosunu da tamir etmiş, adamın karısının yeni hayatını kabullenmesini sağlamıştı. Hercai Kahraman İnal çifti çok mutluydular. Ama bir yandan da anlaşılması kolay olmayan bir hayat yaşıyorlardı. Hercai'den sonra bir daha evlenmeyi düşünmeyen ve haftada bir içini terapistine dökmezse rahat edemeyen Şaban Sekban, her yaz İstanbul'a kahramanlara gidiyor, 15 gün evlerinde kalıyor, çocuklarıyla hasret gideriyordu. Genel anlayışa uygun görünmese de bu durumdan rahatsız olan yoktu. Kahraman Bey sanki karısının ilk kocası değil eski bir arkadaşı, hatta kardeşi misafirliğe gelmiş gibi davranıyor, işten eve eli kolu dolu geliyor, tümünü kendisininmiş gibi bağrına bastığı çocuklardan ikisinin kesin, birinin muhtemel babasını iyi ağırlamak için her gece bahçede mangal yakıyordu. Hercai ev sahibine yük olmamak için çırpınan bu terbiyeli misafirle bir zamanlar evli olduğunu düşünemiyordu bile. Dördüncü çocuk bir ablasıyla iki abisinin baba dediği Şaban amcaya bazen amca bazen baba diyor, çoğu zaman şaşırıp kalıyor, çocuğun haline hep birlikte gülüyorlardı. Kadın, eski koca, yeni koca, çocuklar bir tür aile oluyorlar. 15 gün boyunca İstanbul'da gezip tozuyorlar. Tatil bitince Kahraman Bey karısının eski kocasını arabasıyla otogara götürüyor, sarılıp öpüşerek yolcu ediyordu. Hatta son ziyarette durum öyle tuhaf bir hal aldı ki, radyolog gelecek sene hep birlikte bir tatil köyüne gitmelerini teklif etti. Hercai de alkışlarla kabul etti. İnal ailesinin mutluluğu yerindeydi de Şaban'ın bir süredir keyfi yoktu. Terapisti Aydemir Güzeldere hastanedeki işinden istifa edip İstanbul'da muayenehane açtığından beri tadı tuzu kalmamıştı. Başhekimin tavsiyesiyle gitmeye başladığı psikoterapist Gamze Berberoğlu'nun muayenehanesi de aksi gibi şehrin en işlek yerindeydi. Şaban yıllardır deli doktoruna gittiğini arkadaşlarından sakladığı için yakalanmaktan korkuyor, randevu saatinden önce bir süre çarşıda dolanıp dükkan vitrinlerine bakarak o civarda bulunmasına sıradan bir gezinti süsü veriyor, bu gereksiz hareket de yorulmasına, sinirlerinin bozulmasına yol açıyordu. Oysa boşuna harap ediyordu kendini. Eski zabıta müdürünün deli doktoruna gittiğini bilmeyen yoktu ama umursayan da yoktu. Aslında ne acıdır ki Şaban'ı umursayan yoktu. Gamze Hanım derdinin ne olduğunu anlayamamıştı baştan. Ama birkaç seans sonra Şaban'ın ciddi ruhsal sorunları olduğundan değil, terapi bağımlısı olduğu için psikiyatra ihtiyaç duyduğuna karar verdi, canı sıkıldı. Hiç de sevmezdi böyle rahat battığı için terapiye gidenleri. Tam bu sevimsiz hastayı başka bir meslektaşına devrederek kurtulmaya karar vermişti ki, Şaban'ın boşandıklarından beri eski karısı ve ailesiyle, üstelik onların evinde tatil geçirdiğini öğrenince, durum gözünde birdenbire ilginç bir vaka haline geldi. Çocuklarınızı yanınıza getirtmek yerine, onların yanına gitmek sizin tercihiniz miydi gibi kurcalayıcı sorular sordu. Yani şimdi tercih diye bir şey yok, dedi Şaban. O kadar da eşek değildi. İlk gidişinde tabii ki otelde kalmıştı. Ama Kahraman abi o ucuz ve belalı otelde rahat edemediğini anlayınca, gel bizde kal ya ne olacak demiş, böyle böyle onlarda kalmaya başlamıştı. Yanlış bir şey yok yani, diye ekledi doktorunun hayret dolu bakışlarını görünce. Hakikaten de öküz altında buzağı aramayı gerektirecek bir şey yoktu. Kahraman Bey eski kocanın ahı gitmiş vahı kalmış bir zavallı olduğunu, ailesine bir zarar gelmeyeceğini çabucak anlamış, karısını ve çocuklarını elinden alıp yapayalnız bıraktığı için biraz vicdan azabı duyduğu adama acımıştı sadece. Bu azabı hafifletmek için de yapmacık bir yakınlık göstermişti. Ama yarım saat içinde sahiden sevdi Şaban'ı. Çoluk çocuk Bakırköy sahilinde bir kebapçıda yemek yiyorlardı. Hercai salataları tabaklara pay etti. Şaban'ın tabağına da koydu. Sessizce oturan adam 9 sene evli kaldığı eski karısına ezik ezik sağ ol yenge deyince Kahraman'ın birden içi sızladı. Şaban'ın yeni durumu çaresizce kabullenmiş olmasından duyduğu üzüntü bütün gün peşini bırakmadı. Zavallının maddi durumu da iyi değildi. Karısıyla konuştular. Otele vereceği parayı kendine harçlık yapsın, yazık dediler. Böylece Şaban çocuklarının öz babaları pozisyonundan çok daha rahat ettiği bir nevi amca pozisyonuna geçti. Şaban eski karısının yeni kocasıyla bu kadar samimi olmasının eş, dost, akrabalar tarafından hoş karşılanmayacağının farkındaydı. Bu nedenle görüştüklerini kimseye söylemiyordu. Doktor hanımdan da aralarında kalmasını rica etmişti. Gamze Hanım, Şaban Bey'in durumunu çocuklarını görmek istemesi nedeniyle az çok anlaşılır bulsa da, Kahraman Bey'inkinin vahim olduğuna hükmetti. Nasıl bir koca karısının ilk kocasına bu kadar kucak açardı ki? Birçok teori üretti, sorularıyla doğrulamaya çalıştı ama bu garip ilişkisinin altında yattığını sandığı psikolojik nedenlere ulaşamadı. Yine de boşanma durumlarında eski eşin yeni ailesiyle kurulması önerilen medeni ilişkilerin bu kadarının da çok fazla olduğunu vurgulamadan edemedi. Bu kadar medeniyet azmış çokmuş, çocuklarıyla daha farklı ilişkiler kurmalıymış, aksi halde babaları olduğunu asla kabul ettiremeyecekmiş falan filan. Bunlar Şaban'ın umurunda değildi. Bu fazla medeniyet sayesinde çocuklarını görebilmek için para harcaması gerekmiyor, Kahraman abisi çok iyi davranıyor, bu da ona yetiyordu. Gamze Hanım bu tıkır tıkır işleyen düzene taş koymaya kalkınca kadına gitmeyi bıraktı. Bir yılbaşı tatilinde yine Kahraman abisinin daveti üzerine İstanbul'a gittiğinde, otobüs biletinin parasını bile çekmişti. Böyle biri için görüşme diyordu kadın, manyak mıydı neydi? Eski terapisti minnettar olduğu Aydemir Güzeldere'yi aradı ama bulamadı. Acemiliğini Şaban'ın üstüne attıktan sonra İstanbul'a gidip oranın en ünlü psikiyatrları arasına katılan, seansının saatine bilmem kaç dolar ücret alıp zengin olan adam yurt dışında yılbaşı tatilindeydi. Sekreterinin küçümseyici tavırları çok ağrına giden Şaban neredeyse bunalıma girecekti. Neyse ki dönüşünde iyi bir iş teklifi aldı. Tutkal fabrikasındaki güvenlik kulübesinden çıkıp sülfürik asit fabrikasında idare amirliği koltuğuna oturdu. Gururu epeyce okşandı. Eski zabıta müdür yardımcısı terapisti Aydemir Bey'in sayesinde ruh sağlığını kazanırken aynı kaderi paylaştığı Nebat Hanım tümüyle kaybetti. ayak serçe parmağının çatlamasıyla sonuçlanan hadiseyi fazla büyütmüş, mağdur rolünden çok hoşlandığı için gerekmediği halde bir ay boyunca koltuk değnekleriyle dolaştıktan sonra ayağı hala sargılı olduğu gerekçesiyle terlik giymeye başlamıştı. Terliğin gevşekliği, rahatlığı, istediği an ayağından çıkarıp atıvermesi çok hoşuna gidince, hastane içindeyken ayağından çıkarmaz olmuştu. Bunun tıpkı Ömer Seyfettin'in Yüksek Ökçeler öyküsünde olduğu gibi personele büyük faydası oldu. Hastane çalışanları Nebahat Hanım'ın terlikli ayaklarını sürümesinden çıkan hışırtılı sesi her işittiklerinde arazi olup kadının sonsuz hayat şikayetlerine maruz kalmaktan kurtuldular. Jartiyer olayındaki mağdur rolüyle yetinmeyen Nebahat Hanım, sahnenin temizliğini layıkıyla yapmadığı için yaralanmasına yol açan hademe Ziya hakkında soruşturma açılmasını istemiş, başhekime çıkıp cezasını verin diye tepine tepine ağlamıştı. Kadının bu saçma tutturukluğu nedeniyle kabak Ziya'nın başında patlayacak gibi göründüyse de, görevi ihmal konulu, dostlar alışverişte görsün soruşturmasından bir sonuç çıkmadı. Nebahat Hanım itiraz edecek oldu. Ama yıllardır gösterdiği sabrın sonuna gelen başhekim, nöropsikiyatri şiddetle azarlayınca olay kapandı. Kulaksız Ziya da kesik kulağının yerini kaşıya kaşıya işine devam etti. Hademe Ziya kulak kepçesini 12-13 yaşlarındayken kaybetmişti. Yabani arıların bal kovanlarını toplamak için o zamanlar yaşadığı köyün sırtını verdiği Sarp Dağı çıkan Ziya, yosun tutmuş oynak bir kayaya basınca 5 metre aşağıdaki dereye uçmuş, bu sırada sol kulak kepçesi kayalara sürtülerek ve çalılara takılarak parçalanmıştı. Kulağından kan aka aka kaldırıldığı devlet hastanesinde, ömrü ben buralarda çürüyecek adam mıydım, heba oldum diye sızlanarak geçen İstanbullu operatör Doktor Hilmi Ziya Ötüken, Ziya'nın annesine çocuğun yırtıkları kurdele gibi sallanan kulak kepçesinin toparlanmasının mümkün olmadığını üzüntüyle bildirmiş ve küçük adaşının kulak kepçesini kökünden kesmişti. Aramayı bile reddettiği için kendine bir hayat arkadaşı bulamamış olan yalnız ve yorgun cerrah, ne zaman bu tür geri dönüşsüz operasyonları yapmak zorunda kalsa, periyodik kadere lanet konulu bunalımlarından birine girerdi. Kapısında yazan koskoca devlet ibaresine rağmen, devlet tarafından sürekli ihmal edilen, talepleri gerekçeli gerekçesiz geri çevrilen hastanede yaşanan araç gereç ilaç eksikliğinin kendisini bu operasyonlara çok sık mecbur ettiğini söylese de, sık sık girdiği bunalımlar ve yaptığı ameliyatlar hakkında rivayet muhtelifti. İyimserler, cerrahın kurtarılabilecek organları malzeme yokluğu ve tıbbi donanım eksikliği nedeniyle kurtaramadığı için bunalıma girdiğini söylüyorlar. Kötümserlerse cerrahın yine bunalıma girdiği için kol, bacak veya kulak kepçesi kestiğini, bu organların çoğunun kurtarılabilecek durumda olduğunu iddia ediyorlardı. İthalatın problemli tıbbi malzemenin kısıtlı olduğu çok zor yıllardı. Ödenekler öyle yetersizdi ki, değil tıbbi eksiklikleri tamamlamak, kış aylarında hastaneyi sıcak tutmak bile kolay olmuyordu. Böyle bir ortamda iki görüş çarpışıp duruyor, hiç kimse Hilmi Ziya Bey'in ruhsal bunalımları hakkında kesin bir karara varamıyordu. Aslında her iki görüşün de tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıktı türünden çelişkili bir haklılık payı vardı. Gerçek şuydu. Takıntısı nedeniyle ölene kadar mutsuz kalacak insanlardan olan Hilmi Ziya Bey, bunalıma girmek için yer arayan biriydi. Ama asla kurtarılacak durumdaki bir organı kesip atmamış, hiçbir zaman hastalarına bile isteye zarar vermemişti. İnsanlarını dermansız, çaresiz, ilaçsız bırakan bir ülkede, miadını yıllar önce doldurmuş aletlere kangren olmuş bir kolu, tromboflebitli bir bacağı kesmek zorunda kalması bunalıma girmesini tetikliyor. Hayata dayanabilmek için çok çaba sarf eden adam, yine bir hastasının organsız bırakınca kendini bunalımın kollarına atıveriyordu. Böyle zamanlarda kadere lanet eder, bağırır, çağırır, rapor alıp evine çekilirdi. Evde pijamalarını giyip içine kapanır, raporlu olduğu süre boyunca dışarı çıkmaz, doğru dürüst yemez içmez, hızla kilo verir, teyp ve kaset devrine çoktan geçildiği halde ısrarla kullandığı portatif pikabındaki 45'lik plaktan sabah akşam aynı şarkıyı dinlerdi. Seçil Heper'den "Nur salkımızsın, gül ki bahar bahtına yansın, sen başka ziya, başka hayal, başka zamansın." Bu şarkının içli sözlerinde gerçekleştiremediği kendini buluyor, kader gülmüş olsa da başka bir ziya olacağına ama ne yazık ki hayatın ona ufacık bir mutluluğu bile çok gördüğüne bütün varlığıyla inanıyordu. 10. ayrımın sonu, sayfa 89.